Ayrım 11.
Memleketin hali de günden güne kötüleşmekte, işler büsbütün sarpa sarmaktaydı. Şark'ta Ermenistan'ın kurulma hazırlıkları ilerliyor, Kürt Talii Cemiyeti büyük bir mıntıkanın imparatorluktan ayrılması için yabancılardan destek istiyordu. İngilizler Maraş'ı, Samsun'u, Urfa'yı, Afyon'u, Konya'yı, Fransızlar Adana'yı, Mersin'i, Dört Yolu, Pozantı'yı işgal etmişlerdi. Antalya'yı İtalyanların, Çatalca'ya kadar Trakya'yı da Yunanlıların alacağı söyleniyordu. Bütün demir yollarına, limanlara, işgal ordularınca el konulmuş, İstanbul'da uzun zaman gizlenmek imkanı gibi Anadolu'da sığınacak yer de pek kalmamıştı. Doktor Münir, kitabı bırakıp gazeteleri aldığı zaman Halil Paşa'nın şahı gitgide sıkışıyordu. Kiş Paşam, bak sen, vay canına işte bu kötü. Doktorun sesine döndüler. Nedir? Kötü. Doktor Münir gazeteyi indirerek gözlüğünün üstünden baktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, İzmir'le dolaylarının Yunanlılara verilmesini onaylamış. Yok canım. Evet, kötü bu haber. Manda işini bile yürütemedi Halife Efendimiz. Biriniz alın bizi toptan dedik. Olmaz, paralayacağız dediler. Cemil'e döndü. Kuşçubaşı çiftliğine gidip yan gelme işin suya düşüyor cehennem. Çiftçiliği bırakıp Zeybekli'ye soyunacaksan bilmem. Biraz düşündü. Gözlerinden kurnaz bir ışıltı geçti. Dün gece, yolu yok muydu bu savaşa girmemenin diye sormuştun. Paşa amcamız kemküm etmişti. Ne buyurur bu yeni durumda acaba? Yolu yoktu doktor. Ben bu meseleyi çok düşündüm. Sen de düşünmüşsündür, var mıydı? Vardı paşa emmi. Nerede? Abdülhamit'te. İndirmekle suç mu işledik? Galiba. Anlamadım. Hürriyeti almak da suç diyeceksin neredeyse. Hayır. Kim istediydi bizden bu hürriyeti diyeceğim. Halil Paşa birden ciddileşti. Kim ki istedi? Millet diyeceksiniz ister istemez. Evet. Bu evet biraz yavaş çıktı paşa emmi. Biz bir avuç asker memur takımıydık. Koca imparatorluğa yaygın, gizli açık hiçbir politika örgütü yokken milletin hürriyet istediğini nereden anladık? Halil Paşa hemen karşılık verecekmiş gibi davrandığı halde gülmeye çalışarak durakladı. Domuz farmason, diyelim ki haklısın. Diyelim ki millet bizden hürriyet istemedi. Diyelim ki hürriyet denilen cenabetin ne olduğunu biz de pek bilmiyorduk. Pek değil. Hadi diyelim de hiç bilmiyorduk. Allah belanı versin. Diyelim ki devlet batıyor diye istedik. Nereden belliydi hürriyetle kurtulacağı? Uzattın ki tadını kaçırdın. Baktık, bir hürriyet lafı dönüyor ortada. Yakaladık kuyruğundan çaldık Abdülhamit'in kafasına. Teker meker yıkılınca da apıştık. Evet. Başladık, niye yarar ki ola bu hürriyet diye, arpacı kumrusu gibi düşünmeye. Ben tası tarağı toplayıp savuştum cemiyetten. Siz paçaları sıvayıp kadro aramaya giriştiniz. İstim arkadan gelsin hesabı. Halil Paşa biraz düşünüp başını salladı. Aslına bakarsan iktidara geçinceye kadar kadro diye bir şeyin gerekliliğinden değil, dünyada var olduğundan bile haberimiz yoktu bizim. Anayasa geri getirilse, bütün Osmanlılar memleketin kalkınması için el ele verecekler, her şey birden düzelecek sanmıştık. 32 yıl süren despotluğa bu süre içinde kimler baş kaldırdıysa hepsini kendimizden sayıyorduk. Bunlar bizce memleketin en namuslu, en vicdanlı, en işe yarar insanlarıydı. Var güçleriyle işe sarılacaklar, vatanı bir yıla varmadan cennete çevireceklerdi. Hele Avrupa'da bunca yıl Abdülhamit despotluğuyla boğuşanların hepsi her zorluğun altından akılla kalkacak derin bilgili adamlardı. Meğer kiminin bilgisi hiç yokmuş, kiminin tecrübesi. Kimi iyi niyetle saçma yollar gösterdi, işleri büsbütün karıştırdı. Kimi kendi çıkarı için büsbütün yokuşa sürmeye kalktı bizi. 6 aya varmadan anladık içine düştüğümüz çıkmazı. Bu anlayış avanak olmadığımızı gösterir. İyi niyetimizin ispatı da anayasayı kurtarır kurtarmaz hemen hükümeti kurup birer koltuğa yerleşme işimiz. Eski gidişin soygunundan pay almayı düşünmediğimizi de sen herkesten iyi bilirsin. Halil Paşa karşılık bekler gibi biraz sustu. Sonra içini çekerek konuşmasını sürdürdü. Kadronun gerekli olduğuna kısa zamanda inandık ama yetiştirmeye vakit bulamadık. Ben bu kadro meselesini de çok düşündüm doktor. İnkılapların ilk kadroları inkılaptan çok önce hazırlanıyor. Biz bunu yapamadık. Belki inkılaptan sonra da hazırlanır ama biz buna da zaman bulamadık. Dünyanın en amansız fırtınası içinde gemi her an kaynamak üzereydi. Direğinin ucundan sentinesine kadar dağılma çatırtıları veriyordu. Vehip Paşa'nın Diyarbakır'dan nasıl umutla, heyecanla döndüğünü gözlerinle gördün. Kurtulduk arkadaşlar. Bize yol gösterecek ışığı bulduk diye çırpınıyordu. Bulduğu ışık Ziya Gökalp adında o zamana kadar hiç tanınmamış bir adamdı. Kalp herif dediğin Ziya Bey'i nasıl kaptığımızı, önüne ne imkanlar açtığımızı aklına getir. Ağzının içine bakıyorduk. Her sözüne Kur'an emri gibi inanıyorduk. Memleketin biricik umudu olan gençliği gözü kapalı bıraktık eline. İnsanları seçmekte, yetiştirmekte devlet kadar güçlüydü. Bunu kötüye kullandı dersen haksızlık edersin. Gücü o kadardı. Böyle bir iş için hazırlanmamıştı. Az konuşup çok dinlemesi, arada bir dalıp dalıp gitmesi, senin demenle uyuyakalması bilgisinin yalınkanlığındandı. Delikanlıları yetiştirirken kendisini de yetiştirmeye çabalıyordu. Onu da bizim gibi çöken imparatorluk uçuruma sürükledi. İslamcılıktan, batıcılıktan, Türkçülükten uyuşmasına imkan olmayan bu üç ayrı şeyden bağlayıcı bir düşünce sistemi çıkarmaya uğraştı. Bu yola sapmak ilk adımda yenilgiyi kabullenmekti. Yenildik. Bizi kadrodan kaçmakla suçlamak doğru değil. Halil Paşa bir şey siler gibi elini yüzünden sert sert geçirdi. Topu topu 9 yıl, 8 ay, 12 gün iktidarda kalabildik. Bu kadarcık bir zaman içinde, bu kadar bahtsız savaşlar arasında iddiaçılık, memleketin en işe yarar insanlarını birbirine bağladı. Bugün bu dağılmış imparatorlukta her kim bir işi yapmaya kalkarsa ilk ağızda ancak iddiaçılara rastlayacaktır. Bunlardan faydalanamam dedi mi hiçbir halt edemez. Burada haklısın Paşa emmi. Burada haklıyım da orada haklı değil miyim? Savaşa girmeyebilirdiniz diyorlar. Bırak böyle bir işi, bir ilkokul açmak için zaman kollamak hürriyeti elimize geçti mi bizim? Üçüncü ordu subaylarının neden cemiyete sürü sürü girdiğini sen benden iyi bilirsin. Birkaç yılda neden anayasa hürriyetçisi kesildik hepimiz? Rumeli göz göre göre gidiyordu. Balkan yenilgisine bakarsak çoktan gitmişti, haberimiz yokmuş. Yalnız Rumeli mi? Reval anlaşmasından sonra imparatorluktan ne kalıyordu? Dize gelip ölümü beklemek vardı. Bir de sonunu düşünmeden atılmak. Biz umut olmasa da vuruşmayı seçtik. Almanya'nın Anadolu'ya yerleşmesini istemeyen İngiliz biraz arkaladı bizi. Hürriyeti bu yüzden o kadar kolay ele geçirdiğimizi anlayamadık. Kendi gücümüzle kurtardığımızı sandık anayasayı. Sonra Alman politikasına dönünce gök tepemize yıkıldı. Gerisi bir kaygan yokuşta uçuruma doğru yuvarlanmaktan başka bir şey değil. En güvendiğimiz dayanak İslamlık karşımıza çıktı. Getirdiğimiz hürriyetten biz sürekli olarak zarar görürken ayrılık isteyenler faydalanıyorlardı. Gittikçe daha akılsız, daha kıyıcı olmamız bundandır. Bir Anadolu Türk'ü kalmıştı yanımızda. Onun da ne halde olduğunu görüyorduk. İmparatorluğa yeni bir dayanak lazımdı. Almanlar tam bu sırada Turancılık masalını dayadılar. Biz de bu masala denize düşenin usturaya sarıldığı gibi sarıldık. Türkiye doğru atılmaktan başka çıkar yol kalmamıştı önümüzde. Oradaki Türklerin Anadolu Türk'üne hiç benzemediğini anladığımız zaman da iş işten geçmişti. Alt dudağını ısırarak gülümsedi. Sarıkamış yolunu sökebilseydik, umduğumuz gibi Kafkasya dağlarında çiçekler açsaydı, düşman önümüzden kaçsaydı bile biz 95 bin kişiyle Turan'a ulaşamazdık. Ulaşabilseydik elimizde tutamazdık. Tutabilseydik Almanlardan kurtaramazdık. Bakü önünde vuruşuyorduk heriflerle az kalsın. Sen, ben diye. Savaşı çoktan kaybetmişken. Geçenlerde kanal seferiyle alay ettin. Cemal Paşa bilmez miydi 25 bin kişiyle Mısır'ı alamayacağını? Alsa bile tutamayacağını. Mısır'ı, Turan'ı bırak, Almanları Anadolu'dan çıkarabileceğimiz şüpheye düşmüştü. Bugün bebeklere saçma gelen hesapların arkasında ne vardır bilir misin? Ayakta duruyor görünen koca bir imparatorluğun dağıldığını kabullenmenin imkansızlığı. Her şey zamanına göre doğrudur. Dahası senin baktığın açıya göre kendini kendi hesaplarınla bağlıyorsun. Öylesine bağlıyorsun ki dünyada hiç başka bir hesap kalmıyor. Getirip önüne yığdığın dayanaklar, tutamaklar %1000 çıkarlı gösteriyor. En berbat çıkmazı. Hele gerçeklere çoğu zaman boş veren, işin bir ucunu Allah'a bırakmaya yatkın, gündelik yaşayışında bile mucizeler beklemeye alışık bizim gibi insanları bir düşün. Ne kadar kolay aldatırız kendimizi. Dünyanın en güçlü devleti Almanya, sana en yeni savaş gemileri bağışlıyor, milyonlarca altın veriyor. Yemen imamı seni devletten saymazken, dünyayı paylaşmak için seni yanına ortak alıyor. Artık bundan kârlısı can sağlığı diyorsun. Böyle bir fırsat bu memleketin eline geçmemiştir, geçemez de diyorsun. Hele bütün bu akıl almaz kazançların birazını da kendi değerine bağlarsan artık kim söz anlatabilir sana? Farkına varmadan laf dinlemez olursun. Biraz düşünelim diyen dehanı küçümsemiş kendini bilmez. Kötüsü gelirse diyen düşmana satılmış bozguncu, vatan haini. Peki paşa amca, sonu belli olunca savaştan sıyrılmaz mıydık? Hiç mi fırsat düşmedi küçük büyük? Sarıkamış niçin gözümüzü açmadı? Fransız cephesindeki ilk Alman saldırısının başarısızlığı savaşın uzayacağını meydana koymadı mı? Çanakkale'de kazandığımız başarı, apansız patlayan Bolşevik ihtilali, savaşı bırakma imkanı sağlayamaz mıydı bize? Halil Paşa doğruldu. Her zamanki umursamazlığını üstünden atmak istediği, kendisini savunma zorunluluğunu ilk defa gerçekten duyduğu anlaşılıyordu. Uzaklardan bir şey seçmek istiyor gibi gözlerini kıstı. Tek başımıza savaştan sıyrılıp barış yapmak meselesi birkaç defa ortaya atılmıştır. Aslında barış aramak değil, Enver Talat çekişmesi olduğunu bilirsin bunun. Arada sırada acaba bu kıyametten sıyrılıp çıkabilir miyiz diye ben de düşünmüşümdür. Düşündüm dedimse bir yol bulurum da bizimkilere dert anlatabilirim umuduyla değil. Önündeki oyun tahtasını gösterdi. Böyle satrançta düşünür gibi. Savaşın başında Kafkasya'yı alayım derken kaybettiğin 90 bin kişiyi bir türlü yerine getirememişken Galicia'ya, Romanya'ya, Makedonya'ya 120 bin seçme insan yollamışsın. Düşman Irak'ta karşısına taze tümenler yağarken İran'a serseri dolaşsınlar diye birlikler salmışsın. Filistin'de kuvvet dengesi senin zararına 1:10 artarken eline geçeni Batum üstünden Bakü'ye göndermişsin. Bunları yaparken zarar yalnız navlun parası değil. Milyonlarca insan ölmüş, sakat kalmış. Şehirler, kasabalar haritadan silinmiş. Kıtalar büyüklüğünde vatan parçalarını tehlikeye atmışsın. Apansız kendini yıkıntıların ortasında suçlu buluyorsun. Sorumluluk yükü altında iki büklüm. Hadi dön bakalım dönebilirsen. Başlarken iyi kötü akla dayanır görünen tutamakların, dayanakların, bakıyorsun ki durdukları yerde hiç sana acımadan değişiyor. Hepsi öldürttüğün insan yığınları haline gelip karşına dikiliyor. Parmaklarını uzatıp yumruklarını sallayarak seni suçlamaya başlıyor. Söylediğin her söz, saydığın her haklı özür, her haklı savunma, yalnız acımasızlıktan gelen aptallığını, bilgisizliğinin 0-6 küçüklüğünü meydana koymaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Yoluna bunca küçüklü büyüklü cinayetler işlediğimiz İttihat Terakki Partisi'ni, daha doğrusu kısaca cemiyet dediğimiz kutsal varlığı, kendi oylarımızla tarihin önüne tek başına bırakıvermek için yaptığımız son toplantıyı görmeliydin. Talat, Enver, Cemal, Bahattin Şakir, Doktor Nazım, biz hepimiz 12 kişi. 12 zavallı insan yıkıntısı oluvermiştik. Bundan sonra başımıza neler gelecek bilmem ama o gün çekmeye başladığımız cezadan daha ağırını hiç kimse bize artık ne verebilir ne de çektirebilir. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa, elini dünya yüzünde biricik sahici dostu Patriot Ömer'in iri yumruğu üstüne koyarak bir an sustu. Evet doktor, çapımızdan çok büyük bir belanın altına girmiştik. Öyle bir yere gelmiştik ki durmak da, ilerlemek de, hatta pes etmek de elimizde değildi. Savaşı kazansak bile kazancını taşımaya gücümüz yetmeyecekti. Ben buna tam çıkmaz diyorum. Bu tam çıkmaza nereden, nasıl, niçin gelindi peki? Bana kalırsa Paşa amca kumarbaz yatkınlığımızdan. Anlamadım. Girmemenin yolu yok inancına varılmadan hiçbir savaşa girilmez. Hatta %100 kazanılacağı önceden bilinse bile. O zaman girmemenin yolu yok kesinliğine nereden varıldığını araştırmak lazım gelir. Abdülhamit olsaydı girmezdi. Çünkü Abdülhamit de girmek olmaz yatkınlığındaydı. Bu bizim işimiz ta başından beri. Kazanması hiç olmayan batakçı kumarıdır. Tek zarda aldığımızı tek zarda verdik. Gözleri daldı, suratı asıldı. 4 milyona yakın adam öldü bizden. Bir zarda neyi aldık da neyi verdik? Gazeteyi hışımla salladı. Hayır, biz bu kumara hesapla oturmadık. Kumarcı olduğumuzdan oturduk. O sıralarda Osmanlı ülkesinin ruh haline bu kumarcılığımız %100 uygun düşmeseydi, memleketin dümeni elimize geçebilir miydi? İlk İttihat Terakki Cemiyeti 1888'de kurulmuştur. İkinci Meşrutiyet'ten 20 yıl önce. Selanik'te Osmanlı Hürriyet Derneği'nin kurulma tarihi ise 1906 Eylül ayındadır. 20 yıldır çalışanlar, 1,5 yıl önce ortaya çıkanlara memleketin dümenini neden kaptırdılar? Çünkü o çağ, batak kumarcılara çok yatkın bir çağdı. Dünya paldır küldür kumara gidiyordu. En akıllı milletler, neleri var neleri yoksa fişlere yatırmışlardı. Kumara hazırlanıyorlardı. Rum elinde 3-4 tabanca patladı. Resne'de 4-500 kişi daha çıktı. Birkaç telgraf çekildi. Baktık hürriyeti kazanıvermişiz. 31 Mart'ta birkaç avcı taburu ayaklandı. Baktık silinip süpürülmüşüz. Hareket ordusu yürüdü. Baktık bütün fişler gene önümüze yığılmış. Bosna Hersek'le Bulgaristan gitti. Kumardır, böyle olur. Zarar kârın kardeşidir dedik. Trabluskarba sıvanmamız kumarcı sıvanmasıydı. Balkan'da yenilmemiz kumarcı yenilmesi. Düşman Çatalca'dayken Babali'yi basmak, sonra gidip Edirne'yi geri almak batak kumarcı işi değil de nedir? Memleketin bütün aklı erenleri, okumuşları, sahici vatanseverleri bizden yanaydılar. Aslında bütün Osmanlı toplumu kendini kumarın hızına kaptırmıştı. Bu dünya savaşına neden seferberlik adını taktı bizim Anadolu milleti? Seferberlik bekliyordu da ondan. Davullar çalınınca 7'den 70'e herkes askerlik şubelerine koştu. Ali Fuat Mısır'ı almaya giderlerken istasyonlara toplananların geçirdiği hisleri nöbetlerini anlatırken dehşete kapıldım. Size karşı çıkan bizler de kumara karşı değildik. Biraz da biz oynamak istiyorduk. Kızgınlığımız zarları vermediğinizdendi. Aslında bunlar benim düşüncelerim bile değil. 1914'te İstanbul'a gelen bir İngiliz yazarı yazmış. Bak bizi nasıl görüyor herif. Önündeki kağıtlardan birini alıp okumaya başladı. 1914'te İstanbul bana çok büyük çapta kumar oynanan bir batakhane gibi geldi. Hem de kapanma saatine yakın. Para destelerinin taşıdıkları rakamlar bütün değerlerini kaybetmişlerdi. Oyun kağıtları zarlarda öyle. Kupa kızı maça dokuzlusu yerine kullanılıyor, 4 atıp 6 oynanıyordu. Buna hile yapmak bile denmez. Oyunda kural kalmamıştı. Yalnız Osmanlılarda bu böyle demiyorum. Buradaki bütün elçiler, bütün ataşeler de merkezlerinin kontrollerinden çıkmışlardı. Dilediklerini yapmak sorumsuzluğunu akıl almaz bir umursamazlıkla kullanıyorlardı. Hiç kimse para destelerini saymıyor, banknotların sahte olup olmadığını araştırmıyor, çeklerin karşılığı var mı yok mu sormuyordu. Oysa bu kadar usta diplomatın bir araya geldiği bir başka başkent görmedim. İngiliz, Fransız, Rus, Alman elçileri biraz kibirliler, biraz eski okula bağlılar ama hepsi de kendi dışişleri bakanlıklarının en gözde, en bilgili kişileri. Onlar da bu batakçı kumara kapılmışlar. Genç Türkleri hem bilgisiz hem tecrübesiz buluyorlar. Yakında yıkılıp gideceklerine inanıyorlar. Onların gözünde Enver Paşa, boğuntuya getirilmiş bir körpe miras yedi. Yakışıklı delikanlıların çoğunluğu gibi kendini beğenmiş. En umulmaz sıralarda birkaç iyi zar atıp kazandığı için bahtına çok güveniyor. Utangaçlığı, alçak gönüllülüğü arkasına kolayca saklayabildiği sınırsız kibrini bu güven arttırıyor. Korkmazlığı gerçekten eşsiz. Daha tehlikelisi bu korkmazlığı da kibiri gibi sarsılmaz bir soğukkanlılığın bir çeşit yarı uykulu dalgınlığın ardında saklı. Bu tipleri hiçbir yanlış hesap şaşırtmaz. Böyleleri en korkunç kararları hiç duraklamadan verirler. Hiçbir yükseklik başlarını döndürmez. Duyduğum doğruysa önceleri pek ön saflarda bulunmuyormuş. Bilmem ki arkasından itenler bunu şimdiden sonra nasıl frenleyecekler. Osmanlı İmparatorluğu için en büyük bahtsızlık dünyanın çok büyük bir savaşa hazırlandığı çağda böyle bir adamın eline düşmek. Savaş patlarsa Enver Almanlarla beraber olacak çünkü onlara yatkın. Daha doğrusu Enver Paşa'nın büyüklük kuruntusuyla ruhundaki yırtıcılık Alman elçisinin kişiliğine tıpatıp uyuyor. Alman da kibirlidir. Her çeşit güçsüzlükten, her çeşit duraklamadan iğrenir. Enver'e benzemeyen yönü birkaç dil bilmesi, çok bilgili olmasıdır. Ama bilgisini alay ederek insanları alçaltmakta kullanır. Prusyalı değildir ama 2 metreye yakın boyu, eski topların taş güllelerine benzeyen dazlak kafasıyla karikatürlerin Prusyalı subaylarına Prusyalı subaylardan daha çok benzer. Osmanlı arabasına bunlar koşulu. Savaşa bunların götürdüğü yoldan girecek bu imparatorluk dolu dizgin. Türkler istemese de Almanlar onları uçuruma itiverecekler apansız. Oysa yaklaşan fırtına Osmanlı İmparatorluğu gibi durduğu yerde sallanan, kavşamış toplumların üstesinden geleceği cinsten değil. Bu kıyamette Osmanlıların Balkan'da yenilmiş küçücük çırılçıplak ordusuyla becerecek hiçbir işi yok. Bir takım hesaplar yapacak Türkler de elbet. Ya da başkaları onların yerine hesaplar yapmış görünecek de Osmanlı bunları kabullenecek kendinden geliyor sanarak. Bedavadan en büyük kâra konabileceğini umup sevinecek. İnsanlar faydası olmasa da kurnazlıklarını kullanamamazlık edemezler. İslamlıkla Hindistan'a, Turancılıkla Sibirya'ya, Osmanlılıkla hadi Viyana önüne demeyeyim, hiç olmazsa Balkan Savaşı'ndan önceki Rumeli'ne doğru yola çıkacak Osmanlılar. İki taraf bunlarla ancak savaş patlayıncaya kadar ilgilenecek. Beraber olduğu tarafı bilmem ama karşısına geçtikleri taraf Osmanlıları çoktan unutmuş bulunacak savaş patlar patlamaz. Savaşa girdiklerini fark bile etmeyecek, diyor herif. Başını kederle salladı. Nasıl görünüyormuşuz yabancılara 1914'lerde?